Ayrım 17.
Arkasını dönüp tezgaha doğru birkaç adım atıyor. Gözlerini yüzünü siliyor. Sonra da gürültülü biçimde burnunu temizliyor. O sırada teyzem söze karışıyor. Üzme bu kadar kendini, canları sağ ya. Yüzünü bize çeviriyor Sofia. Ama yürektir bu Faika Hanımcığım, dayanamaz artık hicranı. Zaten Anastim demir kafeste. Ansızın dükkanı dolduran bebek ağlamasıyla kapıya çevriliyor gözlerimiz. Sofia dertlerini bir yana unutup çığlık çığlığa seyirtiyor. Yavrus gelmiş. Çok genç, sarışın bir kadın kucağında olsa olsa 6 aylık bir bebekle giriyor. Bıkmış gibi hemen Sofia'nın kucağına veriyor ağlayan çocuğu. O da susturmak için hoplatarak karşımıza getiriyor. Torundur Melek Hanım diyor övünçle. Despina'mın bebesidir. Despina. Kabarık etekli beyaz giysisi, altın saçlarının büklümlerine bağlanmış mavi saten kordelasıyla kutu bebekleri kadar süslü güzel bir kız çocuğu çıkıyor girintiden ortaya. 6-7 yaşlarında olmalı ancak. Küçük adımlarla yürüyor, tezgahın arkasına geçerek Sofia'nın bacaklarına dolanıyor. Kesilmiş kumaş parçalarını paketlemek üzere tek tek katlayıp üst üste yığıyor Sofia. Elleri işlerken de bana bakıp bakıp gülümsüyor anlamlı biçimde. Gittikçe yükseliyor kumaş tepesi. Yatak örtüsü, bohça, sabahlık, gecelik, yorgan yüzü, küçülüyorum altında. Desenlisi, düzü, incesi, kalını, parlağı, donuğu. Annem yorulsa artık, yorulmaz, yorulmamalı. Azla gidilir mi el kapısına? Olup olacağı tek kız zaten. Olmasaydı keşke. Elbiselik yünlüler, ipekliler, çamaşırlık jarseler, çarşaflık patiska. Dayanamayacağım artık, soluğum kesiliyor sanki. Daha neler lazım kim bilir? Tavana değmeli tepe, azla gidilir mi? Kara suratlı kadın da gülmüyor mu karşımda? Ne mutlu sana der gibi. Nedenle acınacak durumda olduğumu anlamıyor, hiç kimse anlamıyor. Tuhaflık bende mi yoksa? Bunalıyorum. Yıllarca yalnız adını duyduğum bu dükkana ilk gelişim böyle olacakmış meğer. Çocuk Sofia'nın yanında yöresinde kedi gibi dönenip dururken kapıya yakın tezgahın önünde kumaş bakan genç bir kadının ilgisini çekiyor. Topundan çözülmüş pembe organtinin ucunu elinde sallayarak ''Yanıma gelsene yavrucuğum'' diyor. ''Üstünde bakayım şuna. Benim kızım da tıpkı senin kadar.'' Kadınların daha birçoğu bizim gibi çarşafı birkaç yıl önce çıkartıp sıkma başlı dolaşırken bu kadın yanak üstünde kesilmiş kuzguni siyah saçlarını örtü altına gizlememiş. Kül rengi şık döpiyesi, yüksek ökçeli siyah iskarpinleri, çantasıyla üst tabakadan bir memur karısı olduğunu ilk bakışta anlamak zor değil. Sofia gitmemek için arkasına saklanan küçük kızın elinden tutup müşterinin yanına götürüyor. Ama çocuk bir yandan kaçmaya çabalıyor. Organtin topunu birkaç metre sağan Hristo Efendi, altın çerçeveli beyzi gözlüklerinin üstünden sert sert bakarak ''Şımarıklık edersin be Despina'' diye paylıyor kızı. Kadın da çocuğu yanında uzun süre tutamayacağını anladığından kumaşı çabuklukla üstüne atıp büzüştürerek sırtında iri bir fiyonk yapıyor. Beğeniyor görünüşünü, gülümseyerek seyrediyor. 23'üne az kaldı Nisan'ın. Ulusal egemenlik şenliklerini hazırlayacak çocuğunu demek. Annem de beni hazırlıyor en büyük bayramıma. Ağustos'ta benim bayramım. Ulusal egemenliği kutlamak da ne ki? Önemli olan ailesel egemenliği üstün kılıp beğenilen erkeğe kız vermek. Ama medeni nikahla. Hem 18'ime de basmış olacağım nikahtan bir ay önce. Hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi rızamla imzalayacağım nikah akdini. Önce İstanbul'da kutlayacağız bu büyük bayramı. Sonra da kocalık egemenliğini kayıtsız şartsız elde ettiği için Reşit Bey kutlanacak Bursa'da. Çocuk büründüğü kumaş yığınından kurtulur kurtulmaz dükkanın dibindeki girintiye kaçıyor. Hristo Efendi alışverişe koyuluyor müşteriyle. Sofia da yeniden tezgahın arkasına geçerken anneme dönüp ''Çocuk turiste'' diye gülümsüyor. Annem sesini alçaltarak soruyor hemen. ''Daha arayıp sormaz mı annesi?'' Dudak büküyor Sofia umutsuzlukla. ''Yok ne gezer. Zaten öyle düşkünlüğü yok idi evladına. İmroz'dadır bildiğim baba evinde. 3 yıl oldu artık. Daha dönse de Anastas istemez onu. İster mi ya?'' ''Ha evlenmiştir de belkim. Aman ne halt ederse be. Bakarım ben Despinama Gül gibi. Panayotam uzaktaysa bu vardır, Anasti var. Kucağında büyükçe bir kutuyla yeniden ortaya çıkıyor Despina. Tezgahın önünde çömelerek yere koyuyor kutuyu, ellerini içine daldırıyor. Ben bir oyuncak çıkartacağını sanmışken küçük bir güvercin çıkartıyor. Hayvan kurtulmak için çırpındıkça sanki korkuyor da tehlikeyi kendinden uzakta tutmak istercesine kollarını öne uzatıyor. Yavaşça ayağa kalkıyor. Ağzı bir karış açık kapıya doğru yürüyor. Yanından geçerken Sofia'ya bakıp alıkça gülümsüyor. Bakışlarındaki anlamsızlık çocuk saflığının çok ötesinde. Hiç konuşmuyor üstelik. İnsan gibi devinebilen çok güzel bir taş bebek sanki. 3 gündür dert olmuştur bu kustabasımıza diyor Sofia bıkkınlıkla. Yolda bulmuş Despina. Kanat çırpar lakin ayakları tutmaz her ne hali olmuş ise. Sabah bizimle getirir dükkana, akşam bizimle eve. Aynı kendi gibi, uçacağı da yoktur. Uçamazsın güvercinim, uçabilseydin kaçardın uzaklara. Yapamazsın, yuvan da o kutu olmuş. Ökseye tutulmuşsun bir kez, ben de tutuldum. 5 ay kaldı kutuya girmeme. Kim bilir nasıl süslenmiştir Reşit Bey, seviyor beni. Ama ben onu sevmiyorum. Sen de küçük kızı sevmiyorsun değil mi? Ne onun sevgisini istiyorsun ne de avuçlarında korunmuş olmayı. Tek istediğin gönlünce uçabilmek, dilediğin dala konmak. Ama bitti her şey, kabullen artık bunu, bitti. Despina kapı önünde yere bırakır bırakmaz bir iki kanat çırpıştan sonra havalanır gibi oluyorsa da uçmayı beceremiyor güvercin. Gelip geçenlerin ayağı dibine düşüyor. Koşup avucuna alıyor kız yine kuşunu. İçeri giriyorlar. Ama ne kuş elinden kurtulmak için kanat çırpıyor şimdi, ne de Despina korkuyla öne uzatıyor kollarını. Tersine göğsüne yakın tutuyor yenik arkadaşını. Kötü bitmiş bir denemenin acısını sessizce paylaşıyorlar. Götürüp kutuya yerleştiriyor güvercini. O sırada pembe organtini paketlemiş, müşterisini uğurlayan Hristo Efendi yanına gelerek kutuyu alıyor yerden. O önde çocuk arkasında dalıyorlar girintiye. Ben kadının arkasından baka kalıyorum. Yürüyüşünde bile kendine güvenen, üstünlüğünü zorlamadan kabul ettiren bir eda var. O nasıl evlendi acaba? Senin aklın yetmez böyle işlere demiş midir ona da ailesi? Belki onun da babası yaşında bir kocası. Olur mu hiç? Niye olmasın? Olmuşsa bile kendi seçmiştir onu. Görünüşümüzde benzerlik var mı ki? Yaşayış biçimimizde de olsun. Daha kafalarımızdan başlıyor ayrılık. O açık, ben sıkma başlı. Kuşkum yok, bir zamanlar bizim çarşafımızın etekleri yerleri süpürüyorken o tango çarşaf giyiniyordu. Krep birmanların enzadesini kaçtan veriyorsun Sofia? Annemin sorusuyla düşüncelerimden sıyrılıyorum. Sofia bir an düşündükten sonra 460 kurustur ağır cinsi diyor. Ama sana veririm 445'ten, alacaksın. 445 de az değil be Sofia. E haydi olsun 440, sen yabancısın. Annem kulağıma fısıldıyor. Giderken hediye bohçaların azla dolmaz. Paraya kıyıp gelinlerine de birer kat elbiselik kestirelim şuradan. Hani neydi adları? Biri Nihalya, öbürünü unuturum hep. Güzide'nin gözleriydi. Çekik çekik, onun gülüşü. Nasıl hatırlayamadım şimdiye dek? Yüzleri inceden inceye tozlandırıyor zaman. 11 yıl geçmiş. Bir bilseydi onu bir çingene kızına benzettiğimi, gücenmezdi. Ne iyi, ne boyu ne işli kızdı. Çocuğu oldu mu acaba? Ebekaya'ya ulaşabildi mi? Sofia bebeği göğsüne bastırmış, susturmak için iki yana sallanıp dururken sürdürüyor annemle konuşmasını. Torun evladı, torundan da tatlıymış be Melek Hanım. Sen de göresin bir gün. Nasıl görsün madama? Sen daha doğurduğum için vahlayıp duruyordun az önce. Hemen Suracık'ta oturur Despina, Peremeci sokağında. Kocası otel katibidir, parası azdır lakin iyi oğlandır. Bir ondan yana güldü yüzü, yoksam ne mamadan gördü bir gün ne babadan. Başını sallayarak onaylıyor annem de. Neylersin Sofia, dünya bu. Despina belini tezgaha yaslamış, gözleri yer çinilerinde, saçının büklümleriyle oynuyor tek düze biçimde. Hiç konuşmuyor. Konuşulanları da duymuyor sanki. Adını koyamadığım bir gariplik var bu kızda. Elinin kolunun devinimi olmasa vitrinleri süsleyen taş bedenli kadınlardan sanabilir insan. Çocukken de alık bakışlı, dilsiz bir taş bebek değil miydi zaten? Genç kızlığa adım atarken görmez olduk dükkanda. Sofia müşterilerin ayağı altında olmasından hoşlanmıyordu besbelli. Bebek avazı çıktığı kadar ağlamayı sürdürüyor. Sofia'nın kucağında küçük ayaklarıyla havaya tekmeler atarak bağırıyor. Islak yüzünü öpüşleriyle silen Sofia sonunda götürüp torununun kucağına veriyor çocuğu. Al götür bunu eve, durmaz artık. Despina bebeği kollarına alıp kapıya doğru giderken boş gözlerle bize bakıyor. Silik bir gülümseme gelip geçiyor yüzünden. Sonra arkasını dönüyor, gitmeyi hiç istemiyormuşçasına yavaş adımlarla çıkıyor dükkandan. Gidişini mutlu bir gülümsemeyle uzun süre izleyen Sofia da giysisinin kırışmış göğsünü, yakasını elleriyle düzlerken teyzeme dönüp soruyor. Kenar perdesi bakacaktınız yoksam tül. Kenarlık diyor teyzem, iyi cinsten olsun. İskemleyi getirdikten sonra ortalıkta görünmez olan çırağa sesleniyor yine Sofia. Dimitri, perdelikleri indir de baksınlar. Ağzı dolu çıkıyor oğlan girintiden, tezgahın arkasına geçiyor. İpeklileri diye ekliyor Sofia. Tam karşımızdaki raftan perdelik toplarını indiriyor çırak birbiri üstüne. Kirli sarı, deniz mavisi, gül kurusu, bir de kahverengi. Sonra her birinden 2-3 karış sağıp yan yana sarkıtıyor uçlarını. Aynı cins hepsi. Yerleri daha açık, dalları, çiçekleri az koyusundan dokunmuş kendi renginin. Reşit Bey'in tezgahlarında dokunmuştur belki de. Evlenmiş midir o da yeniden? Sanmam. Dünyasını öyle yıktım ki. Hayır, kendisi yıktı. Yaşlanmış, zavallı halinizle gözümün önüne gelip de acındırmayın kendinizi Reşit Bey. Suçlu değilim biliyorsunuz. Ben de pişmanlığınızı biliyorum. Ama hangi pişmanlık ağır basıyor acaba? Gönülsüz olduğumu bile bile beni altın kafesinize kapattığınız için mi daha çok pişmansınız? Yoksa gafletle kafesin kapısını açtığınız için mi? İkinciden olamaz, size yakışmaz çünkü öylesi. Teyzem ayağa kalkıyor, isteksiz adımlarla kumaşların yanına gidiyor. Gül kurusu perdeliğin ucunu alıyor eline. Parmaklarıyla ezercesine yokluyor kalınlığını. Sonra dönüp anneme gösteriyor soran bakışlarla. Bilmem ki diye omuz silkiyor o da. Gül kurusu fanuslu çifte lambaları var konuk odasında. Halısı da güvez rengi, yakışır bu kumaş oraya. Ne düşünüyor daha? İlla vişne çürüğü olacak. Bir de muharelerim var Faika Hanım diyor Sofia, yeni gelmiştir. Kararsızlıkla dudak büküyor teyzem. Vişne çürüğü var mı muharelerin? Yoktur be, pembe var, şarabi var ama o yoktur. Teyzem umarsız boyun bükünce Sofia atılıyor. Hele bir görün de almayın yine. Çırak muhareleri de indirmeye girişirken Sofia da bedeninin sızılarını yüzüne yansıtarak teyzemin kalktığı iskemleye oturuyor. Anneme bitişiyor iyice. Kulağına bir şeyler fısıldamaya başlıyor. Kerime muayene olma derdindedir yine. Ama bu gizlilik neden? Açık açık söylerdi her zaman. Annem de sırtını bana dönüyor hafifçe. Benden sakınıyorlar konuştukları her neyse. Aralıksız anlatıyor Sofia. Görmediğimi sanarak göz ucuyla süzüyor arada. Ne olabilir benim bilmediğim, doğrusu bilmemem gereken konu? Teyzemin gözü muhareleri de tutmuyor. Yeniden orta tezgaha, ilk baktığı kumaşların yanına gidiyor. Müşterisinin kolay bir seçim yapamayacağını gören Sofia da, ya işte böyle dercesine bir baş deviniminden sonra kalkıp gidiyor annemin yanından. O kumaşlarını beğendirmeye yanaşırken ben de annemin kulağına eğilerek fısıltıyla soruyorum. Neler anlattı öyle gizli gizli? Geçiştirmek ister gibi yok bir şey diyor. Yüzü karmakarışık ama kuşkulanmaya başlıyorum. Ne anlatmış olabilir onu böyle etkileyecek? İnandıramadığını kendisi de anlamış olacak çok geçmeden, paraya sıkışmış da diye ekliyor. Anastas'ı hapisten kurtarabilme derdinde zavallı. Kerim'in güvertede bir aşağı bir yukarı gezinerek sigara içişini seyrediyorum pencereden. Sıkıntılı görünüyor. Evden çıkarken bir şeyi yoktu oysa, neşeli bile denilebilirdi. Her pazar teyzeme gelmemek için bahane ararken bugün kendiliğinden istedi gelmeyi. Giyinirken Ömer Rıza ile boğuştu, benimle şakalaştı sudan şeyler üstüne. Anneme bakıyorum, gözü Üsküdar kıyılarında dalmış gitmiş. Ömer Rıza kucağında, keyifli zamanlarında hep yaptığı gibi öne arkaya sallanıp duruyor baş döndürücü biçimde. ama aldırış ettiği yok. Düşler dünyasında yaşıyor şimdi. Belki 11 yaşındadır. Menekşe rengi ipekten ilk çarşafını örtünmüş, yanında daha çarşafa girmemiş teyzem, karşılarında haminlemle onun annesi. Kandilli'ye kadim bir ahbaplarını ziyarete gidiyorlar. Gece yatısına da kalacaklar. Durmadan peçesiyle oynadığı için haminnesi bir güzel paylıyor. Bundan daha güzel bir anısı olmadı hiç. Gözüm yeniden Kerim'e kayıyor. Sigarasının ateşinden bir tane daha yakıyor. Böyle arka arkaya içmezdi pek. Kalkıp yanına gitmek geçiyor bir an aklımdan. Cesaret edemiyorum. Ya yalnız kalmak istiyorsa? Anı anına uymuyor ki artık. Bir tek savaş mı bu değişimin suçlusu? Başka nasıl açıklamalı aylardır süren bu gelgit sıkıntıyı bilmiyorum. Canım çok sıkılıyor, bir şey soramıyorum. Sorsam da konuşacağından kuşkuluyum açıkçası. Anlatacak olsaydı, sormama gerek kalmazdı çünkü. Dertlerini tek başına taşıyabilecek kadar güçlü bir insan değil. Öyleyse nedir bu hal? Bir boğaz vapuru geçiyor İstanbul yakasına doğru düdüğünü kısa kısa öttürerek. İçi boş sayılır hemen. Artık hiçbiri dolu gidip gelmiyor iki kıyı arasında. Halk geçen yılın Mayıs'ından bu yana gözle görülür biçimde boşalttı İstanbul'u. Nerede o eski yazların bunaltıcı pazar kalabalığı? Her ne kadar Almanların Rusya'ya savaş açmasından sonra Türkiye'nin belayı bir bakıma başından savdığını düşünerek, ki İsmet Paşa bile sevincinden kahkahalarla gülmüş haberi duyduğunda, geri dönenler olduysa da Anadolu'da kalanlar yine pek çok. Hiç gitmeyenler ise taşrada yanına sığınacakları bir yakını bulunmayanlar, yaşantısıyla İstanbul'a bağımlı olanlar, bir de kaçışı kurtuluş saymayanlar. Bizim kalışımız her üç nedene de dayandırılabilir. Yalnız bu arada şaşırtıcı bir şey oldu. Annemle Kerim ilk kez bir konuda aynı görüşü paylaştılar. Yoksa ben miyim savaşta nasıl etkilenen? Korkulu bekleyişin yıprattığı sinirlerim olmadık kuruntular, kuşkular mı yaratıyor kafamda? Ama eve döndüğü o ilk aylarda güzeldi her şey. Ne kuşku vardı ne kuruntu o zaman. Birbirimizi yitirmiş de yeniden bulmuşçasına deli dolu, gözü dünyayı görmez biçimde yaşıyorduk sevgiyi. Çocuğu anneme bırakıp Beyoğlu'na iniyorduk sık sık. Hem de eskisi gibi yalnız tatil günlerinde değil, istediğimiz her gün her saatte. Geceleri karartma olduğu için sinemaların da matinalarına gidiyorduk. Ama arada bir, daha çok el ele dolaşıyorduk sokaklarda. Bunca yıl hiç girmediğim sokaklarda hiç görmediğim insanları görüyordum. Kendimizi yeniden tanıyorduk sanki o yüzlerde. Bir gün ayaklarımız öbürlerinden değişik bir sokağa götürdü bilmeden bizi. Daha 5-10 adım atınca anlamıştık bir genel ev sokağında olduğumuzu. Feride ablayı anımsadım kapı önlerinde bekleşen kadınları gördüğümde. Çocukluğumda bizim sokakta oturan, adlarını bile unuttuğum yaşlı berberle karısının üstüne titreyerek büyüttükleri evlatlık, kırmızı yanaklı Feride ablanın evden 3 kez kaçışının öyküsünü anlattım Kerim'e. Belki şu kadınlardan biri odur diye. O da gözünü bizden ayırmayan tombul bir sarışını anıştırarak, şunun da adı Eleni'dir belki dedi. Dönüp çıktık sokaktan Feride ablayla Madame Eleni'yi arkamızda bırakarak. Sonraki bir günde annemden gizlice Üsküdar'a geçmiştik. Teyzeme uğramak istemiyorduk çünkü. Öğrenciyken içinde yaşadığı viran bir konağın önüne götürdü beni. At ahırından bozma odasını gösterdi dışından. 7 yıl birliktelikten sonra anlatmadığı neler anlattı o gün ailesine, çocukluğuna, öğrencilik yıllarına ait. Sevgilerini, korkularını, kısacası onu tanıdım sanki her şeyiyle. Salacak iskelesine kadar yürüdük Nisan güneşi altında. Kıyıdaki küçük salaş bir meyhanede içmek istedi. Güneşin batmasına daha vardı biraz. Bahçesindeki tek ağacın altına kurdu masayı meyhaneci. O rakı içti, benim bardağıma da zorla birkaç yudumluk şarap doldurdu. Gücendirmemek için içtim. Ama eve döndüğümüzde anneme hiç söz etmedim bundan. Ömer Rıza'nın çığlığı ile irkilerek içeri çeviriyorum yüzümü. Yere inmek için çırpınıyor. Ama annem belinden sımsıkı kavradığından başaramıyor bunu. Sızlanarak sol yanına uzatıyor kollarını. Karşı pencerelerin önünde yaz giysileri içinde bir madamla 4-5 yaşlarındaki kızını görüyorum. Dönüp o tarafa baktığımda. Kız dil çıkartarak nanikler yaparak coşturuyor bizimkini. Madam sessiz kımıltısız oturuyor. Adet yerini bulsun diye giymemiş yaz giysilerini. İçten üzülüyor kimini yitirmişse. Kızının elini de afacanlığını bildiğinden olsa gerek hiç bırakmıyor. Yanımıza gelmek için zorluyorsa da beceremiyor küçük kız. Çilli yüzünü ekşitiyor, sapsarı örüklerini savura savura tepiniyor. Ama hepsi boşuna. Annem de Ömer Rıza'yı oyalamak için usul usul hoplatıyor dizlerinin üstünde. Ne var ki madam gibi o da bir türlü gem vuramıyor çocuğun karşıya ulaşma isteğini. Sonunda çantasını açıp anahtar destesini buluyor içinden. Bir iki kez verecekmiş gibi yaparak sallıyor havada. Artık karşıya değil yukarı doğru uzanıyor Ömer Rıza'nın kolları. Çok geçmeden eline alıyor pek hoşlandığı şıngırtılı nesneyi. Rum kızı daha o anda unutuluyor. Bahçe fenerlerine kanat vuran gece böceklerinin vızıltısına dönüşüyor önce sızlanışları, giderek de keyif mırıltılarına. Arka kanepede oturanlar yüksek sesle savaşa girer miyiz girmez miyiz tartışmasına başlıyorlar o sırada. Sesinden dişsiz olduğu anlaşılan bir yaşlı adam, ''Aman gireceksek girelim be'' diyor bıkkınlıkla. ''Bir can borcu değil mi? Ölümden de öteye yol gitmez.'' Gençten kabadayı sesli bir erkek alayla karşılık veriyor. Olmadı bey baba. Senin oğlun filan yok mu cepheye gidecek? Yok. Damadın? O da yok. Vermedi Tanrı bize çocuk. Bir kör oğlu bir ayvaz yaşayıp gidiyoruz işte. Desene tuzun kuru bey baba. Kandilin alevini ha Tanrı söndürmüş ha Hitler. Gülüşmeler oluyor yüksek perdeden. İki kişi değiller demek. Ama gülünecek ne var halimizde? 39 Eylül'ünden beri dilimizde hep aynı soru. Girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Geldi kapımıza dayandı artık savaş. Vapurdaki yolcular hiç değişmemiş 3 yıldır. 39'un yazı biterken savaş olur mu diye birbirlerine soranlar da bu insanlar değiller miydi? Son yazında Polonya battı diyenlerdi. Daha sonra Danimarka, Norveç gitti, Paris düştü, Romanya teslim, Yunanistan yitik, sonumuz hayır olsun diyenler hep bu yolculardı yine. 39'un yazında binmişiz bu vapura, hangi iskilede ineceğimizi bilmeden yol alıyoruz. 3 yıldır denizin ortasındayız. Madam kapkara giysileriyle yine o koltukta oturuyordu. Kız tepinip duruyordu arsızca. Kerim güvertede sigaranın birini yakıp birini söndürüyordu sıkıntıyla. Dişsiz ihtiyar, kabadayı sesli genç adam, gülüşen diğerleri hepimiz sırt sırta vermiş konuşup duruyoruz 3 yıldır. Belki azalmışız biraz. Belki de her kötü haberle yıkıla yıkıla küçülmüş, görünmez olmuşuz. Madamın yakınları vardır Yunanistan'da. Nazi kurşunlarıyla can verdiklerini haber almış olabilir. Sofia'nın kızı Panayota'da, Atina'da. Bari Anastas'ı kurtarabilse. Yaşlı adamın bencilliğine ben de kızıyorum şimdi. Ne demek gireceksek girelim. Korkuyla yaşamak bile ölümden iyi. Ekmek hakkımız 300 gram, nemize yetmez. Azla da doymayı öğreniyor insan. 150 grama indiğinde öldük mü? Varsın şeker de bulunmayı versin. İsmail Hakkı Bey'in karısı göğsünü yumrukluyordu geçenlerde. Sağır Paşa'nın ekmeği, şekeri vesika ile yedirdiğini ahirette bile unutmam diye. Annem de tutamadı kendini. Bırak Emine Hanım dedi. Kızların kocasız, torunların babasız kalacağına ekmeksiz, şekersiz kalıver bir zamanda. Çok bozuldu. Gelmiyor epey zamandır bize. Gelmezse gelmesin. Ortalığı bir lavanta kokusu sarıyor birden. Nereden geldiğini anlamak için çevreme göz gezdirirken, madamın küçük bir şişeden mendili üstüne kolonya döktüğünü görüyorum. Salonun her köşesine sinmiş kir kokusuna güneş vurdukça ısınan koltuk kaplamalarının Maroken kokusu da karışınca iç bulandırıcı oluyor. Kolonyalı mendili burnuna kapatıyorum adam. Biraz kokladıktan sonra az daha serpip şişeyi çantasına atıyor. Rebul lavantasının şişesi.